Son günlerde ortaya çıkan bu kadar uçak kazası gerçekten havacılık güvenli mi diye bize soruşturuyor. Size bunun ilginç bir şekilde açıklamasını yapacağım. Hem de bir Alman terörist örgütünün hikayesini anlatarak. Hadi gelin başlayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Bugün sizlere birazcık tarihin tozlu sayfalarını götüreceğim. 1970'li yılların başında Almanya'da ortaya çıkan Marksist-Leninist Batı karşıtı emperyalizmi karşıtı olduğunu söyleyen ve bunun için de silahlı mücadele yapma kendisinde hak gören bir terörist organizasyondan söz edeceğim. Bunun adı Baader Meinhof, kurucularının adlarından alıyor. Baader, Eslin ve Meinhof kurucuları arasında ve ilk olarak ortaya çıktığında da silahlı eylemler, bombalı eylemler yapıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bütün bunların bu yaşanan kazalarla ne alakası var? Bu kazalara bunlar mı yol açtı diye? Hayır, tabii ki bu örgüt zaten lağvedilmiş durumda. 1998 yılında artık lağvedilmiş oluyor ve onun arkasından ancak bu örgütün yapmış olduğu eylemler ve bu eylemler sonucunda ortaya çıkan toplumsal psikolojinin bir takım artık günümüze kadar gelen, kabul edilmiş bir takım psikolojide yer alan terimlere yerleşiyor bu ad. Baader-Meinhof sendromu da deniyor. Bunun aynı zamanda frequency syndrome diye İngilizcesi de var. Bunu eğer Türkçe'ye de çevirirsek iyi bir çeviri değil, frekans ön yargısı diye çevirmişler. Aslında doğru olan bir şeyin bir sürü miktarda olmasının sonucunda sizin buna karşı oluşturduğunuz ön yargı. Şimdi ben size bir takım veriler derledim. Bunları da ekranda göreceksiniz. 2025 yılında, şu an 2 Şubat'tayız, 2025 yılında Ocak ayında meydana gelen uçak kazaları. Şimdi sizin aklınıza ne geliyor? Tabii ki Washington DC'de meydana gelen, 29 Ocak'ta gelen havadaki çarpışma geliyor. Bunun dışında sizin aklınıza gelen, hemen akabinde 2 gün sonra ortaya çıkan Philadelphia'da düşen uçak geliyor. Tabii bütün bunlar olurken bir de 2024'ün sonundan gelen hem Jeju Air kazası var, bunu da kanalda işlemiştik, hem de Azerbaycan'daki ortaya çıkan kaza var. Bunu da kanalda işlemiştik. Ve bütün bunları arka arkaya koyduğunuz zaman havacılığa ne oluyor diye sormanız son derece mümkün. Aslında bunun açıklaması da psikolojideki Baader-Meinhof sendromundan geliyor. Bir şey çok fazla sıklıkla meydana geliyorsa veya siz bir iki defa arka arkaya izledikten sonra bunun o kadar çok zaman harcıyorsunuz ki bunların üzerine sanki olduğundan daha sık meydana geliyormuş gibi bir izlenim yaratıyor sizde. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim sen işte pilotsun, havacı güvenli diye bizi kandırmaya çalışıyorsun vesaire vesaire. Hayır değil. Bakın size Ocak ayından veriler getirdim. Hangi Ocak ayından? Hem 2025 yılından, ekran görüntüsünü buraya koyacağım, hem 2024 yılından hem de 2023 yılından kaza raporlarını, Ocak aylarını ben sizlere derledim. Baktığınız zaman olan olaylar açısından çok da fazla bir değişiklik yok olan olay sayısı açısından. Bunların arasında mesela herkesin çok böyle velveleye verdiği ama son derece başarılı bir şekilde insanların tahliye edildiği Japonya'daki kaza var. Onu da kanalımızda incelemiştik. Geçtiğimiz yıl 2024 gelirken hemen bu kaza oldu. Airbus 350 bir Dashaight'le çarpışması sonucunda insanlar tahliye edildiler ve büyük bir şans eseri çok fazla büyük bir can kaybı olmadı. Geçtiğimiz günlerde Airbus 321'i Kore'de yandı. Neden yandı? Çünkü bir insanın uçağa getirdiği bir powerbank nedeniyle yanmış. Yangın başlıyor. Daha sonra bu yangın tabii ki bütün uçağa yayılıyor. Onda da insanlar güvenli bir şekilde, hızlı bir şekilde tahliye edildiler. Aslına bakacak olursanız sadece bunlarla da sınırlı kalmış değil. Tabii siz dediğim gibi sadece olayların sensasyonel kısmına yöneldiğiniz için, bu da sizin suçunuz değil. Medya bunu size böyle yönlendiriyor. Bir anlamda komplo teorilerini yayarak insanlar prim sağlıyorlar bazı kanallarda, hem televizyon kanallarında hem YouTube kanallarında. Bu komplo teorilerini size gerçekten burada bir komplo olduğunu anlatmak istedikleri için, sürekli olarak bu kazaları gündeme getirdikleri için Baader-Meinhof sendromuna, yani frekans sendromuna, frekans ön yargısına maruz kalıyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi başka kazalar da oluyor. Havacılıkta aslında çok fazla kaza oluyor. Siz bunların farkında bile değilsiniz. Ama bu havacılığın güvensiz olduğu anlamına da gelmiyor. Örnek vermek gerekirse şimdi bir tane uçak kazası söyleyeceğim size. Metcalf, Missouri'de 2 Ocak'ta 2025 tarihinde bir tane CRJ200 kaza yapmış. Bunu duydunuz mu? Hayır. Onun dışında 3 Ocak'ta bir kaza olmuş. South Dakota'da bir tane Cirrus'da bir kaza meydana gelmiş. Bunu da duymadınız. Onun dışında bir tane uçak Avustralya'da Cessna 208 deniz uçağı 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir kaza yaşıyor 7 Ocak 2025'te. Bu da sizin hiç duyduğunuz bir şey değil. Belki de yerel olarak duymuşsunuzdur eğer Avustralya'da yaşıyorsanız. Onun dışında Los Angeles'ın kuzeyinde All Nippon Airways'e ait bir tane 787 kazası var. Burada ölüm yok. Sadece bir kaza diye geçebilecek, sınıflanabilecek bir olay. Onun dışında Lagos'tan kalkan United Hava Yolları'nın belki duymuşsunuzdur havacılıklı birazcık yakındaysanız. Daha sonra Lagos'a geri dönüyor yaşadığı türbülans nedeniyle. Dolayısıyla türbülans olayları gerçekten çok ama çok fazla. Bunun dışında ben size başka bir ekran daha görüntüsü vereceğim. FAA'nin vermiş olduğu istatistikler var. Kaza olduğu zaman FAA gidiyor, oraya bir tane tık koyuyor ve uçağın modelini de koyuyor. Ve bu web sitesinde her zaman görülen bir şey. Ve aklınız hayaliniz durur. Bir haftalık filan bir rapor. Yani rapor değil bunlar, istatistikler. 18 Ocak'ta bir tane kaza olmuş. Amerika dahilinde söz ediyorum. Bu dünyanın başka ülkelerini kesinlikle kapsamıyor. 21 Ocak'ta sıkı durun 20 tane kaza var. Evet, 20 tane. 5 tanesi Cessna, 3 tanesi Piper, ikisi Boeing, ikisi Airbus, 2 tanesi King Air olabilecek türden Raytheon diye geçmiş. 20 tane kaza var 21 Ocak'ta. 22 Ocak'ta 3 tane olmuş. Bunlardan bir tanesi ölümcül. Bu anlattığım kazaların hiçbiri ölümcül değil. Onun dışında 23 Ocak'ta 6 tane var. 24 Ocak'ta 3 tane var. 27 Ocak'ta 20 tane yine bir kaza var ve bunlardan bir tanesi ölümcül. Tam 8 tane Cessna model uçak kazaya uğramış 20 Ocak'ta. 28 Ocak'ta 5 tane kazadan bahsediyoruz. 29 Ocak'ta 4 tane. Washington DC'de meydana gelen uçağı 30 Ocak diye yazmışlar. 30 Ocak'ta da 4 tane kaza oluyor. Bunlardan bir tanesi ölümcül. Bu hepimizin bildiği bir şey. Şimdi bunları girdiğiniz zaman, bunlara baktığınız zaman diyeceksiniz ki kardeşim sadece Amerika'da bu kadar uçak kazası oluyorsa gerçekten ne oluyor diyeceksiniz. Aslında bu istatistiki olarak açıklanabilecek bir şey. Çünkü Amerika'daki uçak sayısı ne kadar fazla biliyor musunuz? Tam 205 bin tane uçak var Amerika'da. Bunlara genel havacılık uçaklarından bahsediyorum. Cessna'ymış, Piper'mış vesaireymiş. Amerika'da garajında uçağı park eden insanlar var. Hafta sonu ya hanım gel bir turlayalım deyip arabası yerine uçağıyla turlayan insanlar var. Genel havacılık ve normal anlamda havacılık bu kadar gelişmiş durumda Amerika'da. Şimdi bu kadar kazaya bakınca, bir günde 20 kaza mı olmuş diye bakınca insanlar bir anda panikleyebiliyorlar. Ama aslında burada göreceğiniz şey uçuş saati başına bir yılda 14 milyon saat uçuştan bahsediyoruz. Uçak başına bunları vurduğunuz zaman gerçekten de istatistiki olarak son derece güvenli oluyor. Ki geçtiğimiz yıllardaki kaza oranları uçuş güvenliği açısından da açıklamalar, grafikleri de ben buraya koyacağım. Trend aşağıya doğru gidiyor. Yukarı doğru gitti takdirde bunun için bir takım önlemler alınıyor. Mesela bu tür bir önlemlerden bir tanesi de 1500 saat kuralı. Colgan Air kazasından sonra, yanılmıyorsam 2007'deydi o kaza. Colgan Air kazasından sonra FAA, Kongre bir araya geldi. Dedi ki biz bu insanlar bu kadar az uçuş saatiyle hava yolunda uçuyorlar ve buna bir engel getirelim. Biz daha fazla uçuş saati isteyelim diyerek hem uçuş eğitiminde de değişiklikler yapıldı, hem ATP alınması birazcık daha zorlaştırıldı, hem de aynı zamanda hava yollarına girenlerin en azından 1500 saat uçuş saatinin olması gerekliliği zorunluluğu getirildi. Bu zorunluluk sayesinde ne oldu? İnsanların hayat kalitesi arttı. Çünkü artık eskisi kadar uçuş okulundan çık gel, hadi gel başla diye hava yolları insanları işe alamadılar. İşe alamadıkları için daha çok uçuş saati olan insanları da bulabilmek için, ki onların sayısı daha az, daha çok para vermeye başladılar ve aynı zamanda da uçuş kuralları da değiştirildi. Yepyeni bir uçuş kuralı regülasyonu getirildi. Bunun sayesinde insanların yorgun bir şekilde uçmaları bir anlamda önlendi ve bunun sayesinde bu havacılığın bu sektörü güvenli bir hale getirildi. Aynı şekilde uçağın teknisyenleri için de bir takım güvenlik, uçuş güvenliği veya teknisyen güvenliği önlemleri var. Dolayısıyla dünyanın her yerinde, bu sadece Amerika'ya özgü değil, buna Türkiye'de dahil, gerekli regülasyonlar değiştirilerek bir takım uçuş güvenliğini, teknisyen güvenliğini arttıran bir takım önlemler ortaya gelmiş durumda, ortaya konmuş durumda. Dolayısıyla ez cümle, eskilerin tabiriyle. Havacılık hala çok güvenli. Türkiye'de araba kullanmaktan çok çok çok daha güvenli. Orada ne olacağınızı, kimin nereden çıkacağı belli değil. Ama yine de havacılıkta maalesef bu kadar çok kaza olduğu için ve bu kadar da medyaya düştüğü için, bir de bunun işte son yıllarda sosyal medyasıydı, artık diğer saçma sapan medyalarını da ortaya koyduğunuzda, işte yok uçağı bilerek kasten vurdu, işte Trump yüzünden oldu, Trump'ın çıkıp da bunlar gayler, lezbiyenler yüzünden olduğu filan türünden açıklamaları olayı daha da köpürtüyor. Sizin bu kazaları daha da güncelde tutmanıza beyninizde yol açıyor. İşte bu frekans ön yargısı, ki bunun altında gelen seçici dikkat etmeye, yani bir uçak kazası olduğu zaman hemen üzerine çullanma, dikkatiniz açısından söylüyorum. Ve doğrulama yanlışlığı olayları, yani ben biliyorum, benim bildiğim doğrudur, benim bildiğim yüzünden böyle düşmüştür deyip aslında size açıklama yapan, ya kardeşim bakın bu uçaklar güvenlidir diyen insanları, yok yok kesinlikle bu Trump'ın yüzünden, kesinlikle bu gayler yüzünden, kesinlikle bu Amerika yüzünden, kesinlikle bu işte şunun yüzünden, bunun yüzünden diye kazanın aslıyla astarı olmayan, hiçbir alakası olmayan konuların size aktarılmadığında bu kazaların nedenleri olarak ortaya çıktığını görebiliyoruz. Umarım biraz yararlı olmuştur size bu anlattıklarım. Bir havacı olarak tabii ki havacılığı savunmak ama aynı zamanda kötü yönlerini de anlatmak benim görevim. Her zaman için tarafsız, her zaman için mümkün olduğu kadar bilimsel ve elimizdeki bütün verilere dayanarak güzel videolar yapmaya çalışıyorum. Bu kanala abone değilseniz abone olalım ve bunun dışında bu videoyu da paylaşalım ki arkadaşlarla, eşlerle, dostlarla, saçma sapan haber yapanlara, saçma sapan nedenler ortaya koyanlara prim vermeyelim. Bambaşka Kaptan Baha videolarında ve podcastlerinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın ve bu kanalda ve havacılıkta kalın. Görüşmek üzere.